Ayrım 37.
Çünkü bu bulvar olmasa Vera Pavlovna ile Lopukhov'un bu bulvar üzerinde buluşmaları ve yine bu bulvardan geri dönüşleri de olmayacaktı. Hele Gorohovaya sokağı, romanın en ünlü tipi bu sokak galiba. Neden dersen Gorohovaya sokağı olmasa onun üzerindeki evler ve bu arada Storeshnikovların evleri de olmazdı. Storeshnikovların evleri olmayınca bu evi yöneten bir kahya, kahya olmayınca kahyanın kızı, kahyanın kızı olmayınca da bizim bütün bu hikayemiz olmazdı. Yine de senin dediğin doğru olsun. Konogvardeyski bulvarı, Maşa, Raşel, Gorohovaya sokağı, bunların hepsi romanın tipleri olsunlar. Ama bunlar için koskoca kitap boyunca 3-4 sözcük ya söylemişiz ya söylememişiz. Bir de şu Rahmetov'a ayrılan sayfalara bak. Tamam, şimdi anladım diyor basiretli okur. Rahmetov, Vera Pavlovna ile Lopukhov'u yargılamak için sokulmuş hikayeye, Vera Pavlovna ile o konuşmayı yapması için. Hayır efendi, senin hiçbir şey anladığın yok. Söylediğinin tam tersidir durum. Başkaları üzerine düşüncelerini söylemesi için hiç hikayeye özel bir insan sokulur mu? Senin o çok büyük yazarların böylesi gereklilikler için hikayelerine durmadan bir takım insanlar sokup çıkarıyor olabilirler. Ama ben onlardan çok daha kötü bir yazar olmama karşın, sanatsallığın koşullarını onlardan daha iyi anlıyorum. Hayır muhterem, bu dediğin şey için Rahmetov'a hiç gerek yoktu. Lopukhov, Vera Pavlovna, Kirsanov, bunların üçü de davranışları ve yapıp ettikleri şeyler üzerine düşüncelerini kaç kez açıkladılar kitap boyunca, görmedin mi? Bunlar aptal insanlar değiller ki neyin iyi neyin kötü olduğunu bilemesinler ve iyi ile kötüyü ayırt edebilmeleri için kendilerine bir suflör gereksin. Yoksa sen Vera Pavlovna aradan biraz zaman geçtikten sonra atölyesini yüzüstü bırakmasının doğru olmadığını anlamayacak ve bu yüzden kendisini tıpkı Rahmetov'un kınadığı gibi kınamayacak mıydı sanıyorsun? Veya Lopukhov, Vera Pavlovna'ya karşı tavırlarının tıpkı Rahmetov'un karısına söylediği biçimde olduğunu anlamıyor muydu? Anlıyordu azizim, anlıyordu. Çünkü aklı başında olan dürüst insanlar, eksiklerinin, yanlışlarının neler olduğunu çok iyi anlarlar. Neden dersen dürüsttürler de ondan. Yoksa bunu da mı bilmiyordun? Dürüst insanların neler düşündükleri, neleri bilip anladıkları konusunda da çok zayıfmışsın anlaşılan. Bak sana bunlardan da öte bir şey söyleyeyim. Sen yoksa Rahmetov'un Vera Pavlovna ile konuşmasında Lopukhov'dan bağımsız hareket ettiğini mi sanıyorsun? Hayır efendim, hayır. Rahmetov o konuşmada Lopukhov'un aracısıydı. Bunu Vera Pavlovna ile konuşurken kendisi de çok iyi biliyordu. Vera Pavlovna'ya gelince o da bir iki gün sonra anladı bunu. Aslında o kadar heyecanlı olmasaydı daha Rahmetov ağzını açtığı anda da anlayabilirdi. İşin aslı işte böyleydi. Ama tabii sen anlamadın, öyle değil mi? Kuşkusuz Lopukhov ikinci pusulasında doğru söylüyordu. Yani ne o Rahmetov'a ne de Rahmetov ona Vera Pavlovna ile yapılacak konuşmanın içeriği konusunda bir şey söylemişti. Ama Lopukhov Rahmetov'u çok iyi tanıyor ve onun hangi durumda neler söyleyeceğini çok iyi biliyordur. Çünkü dürüst insanlar birbirlerine hiçbir şey konuşmadan da anlarlar. Lopukhov, Rahmetov'un Vera Pavlovna'ya söylediklerini daha o konuşma yapılmadan önce neredeyse noktası noktasına yazabilirdi. Böylesine iyi tanıyordu Rahmetov'u ve onu aracı seçmesinin nedeni buydu. Yoksa sana psikolojinin gizlerini biraz daha mı açayım? Bak şimdi, Lopukhov kendisinin kendisi hakkındaki düşüncelerini Rahmetov'un da çok iyi bildiğini biliyordu. Yalnız Rahmetov'un mu? Mertsalov'un da, Mertsalov'un karısının da, adalarda güreş tuttuğu şu subayın da. Bunların hepsinin onun kendi hakkındaki düşüncelerini bildiğini biliyordu. Vera Pavlovna da kimseden bir şey duymadığı halde bunları birkaç gün sonra kendiliğinden anlayacaktı. Evet, kendisine karşı duyduğu sonsuz gönül borcunun hummasından kurtulur kurtulmaz Vera Pavlovna da anlayacaktı bunu. Dolayısıyla da Rahmetov'u aracı olarak göndermekle hiçbir şey kaybetmiş olmuyorum diye düşünüyordu Lopukhov. Evet, Rahmetov bana sövecek ama nasılsa Veroçka da bir süre sonra kendiliğinden aynı şeyleri düşünmeyecek mi? Bir şey kaybetmediğim gibi tam tersine Veroçka'nın saygısını kazanıyorum. Çünkü Veroçka Rahmetov'u benim için neler söyleyeceğini bile bile gönderdiğimi anlayacak ve bunu şöyle yorumlayacak. Canım benim, ne kadar ince düşünceli bir insan. İlk günlerin heyecanıyla kendisine duyduğum sonsuz gönül borcunun ağır yükü altında ezileceğimi bildiği için kafamda bu ağır yükü hafifletecek düşüncelerin bir an önce doğmasına çalıştı. Evet, onu yerden yere çaldığı için Rahmetov'a kızıyorum ama öte yandan da daha o sırada bile Rahmetov'un sözlerinin özünde doğru olduğunu anlıyordum. Düşüne düşüne ben de herhalde aynı sonuca ulaşırdım ama bu zaman alırdı ve ben geçen bu süre içinde zaten yatışmış olacağım için ulaştığım bu düşüncelerin fazla önemi olmazdı. Ama bunların bana ilk günden söylenmesi beni en azından bu düşüncelere kendiliğimden ulaşacağım süre boyunca acı çekmekten kurtardı. Evet, önemli olan ilk gündü, bu düşüncelerin benim için yararlı olması, onları ilk gün öğrenmeme bağlıydı. İşte Lopuhov böyle ince bir düzen kurmuş, Rahmetov da ola ola onun aracı olmuştu. Görüyor musun Aziz Efendim, basiretli okurum benim, bu soylu insanlar meğer ne kurnaz ne bencil yaratıklarmış. Yalnız bunu kendi kurnazlıklarınla ve bencilliğinle karıştırma, onlar mutluluğu senin aradığın yerlerden bambaşka yerlerde arıyorlar. Onlar için en büyük mutluluk, sevdikleri, saygı duydukları insanların kendileri için ne ince düşünceli ne mert insan demelerindedir. Sen nasıl bir takım amaçların için binbir kurnazlık düşünüyorsan, onlar da kendi amaçları için türlü zahmetlere girer, çeşitli kurnazlıklara başvururlar. Yalnız senin amaçlarınla onların amaçları birbirinden farklıdır, dolayısıyla da amaçlarınıza ulaşmak için başvurduğunuz kurnazlıkların sonuçları farklı olur. Sen başkalarına zarar verecek çirkefçe bir şeyler tezgahlarsın, onlar başkalarına yarar sağlayacak dürüst planlar kurarlar. Bana bak diye atılıyor basiretli okur, sen fazla ileri gitmeye başladın, resmen hakaret ediyorsun bana. Ayağını denk atmazsan seni mahkemeye verir, kafanda ne fitne fesat şeyler olduğunu dünya aleme açıklarım. Aman efendimiz, ne olur acıyın bana diyorum ben de basiretliye. Ben kim, size hakaret etmek kim? Aklınıza duyduğum saygıyı kişiliğinize de duyan bir insan olarak size nasıl hakaret edebilirmişim? Ben yalnızca sizin pek sevdiğiniz bir konu olan sanatsallık üzerine bir iki şey söylemek istedim, o kadar. Rahmetov'un yalnızca Vera Pavlovna ile Lopuhov'u yargılamak için kitaba sokulduğunu sanmakla yanıldınız, ben onu söylüyorum. Böyle bir şey için Rahmetov'a hiç gerek yoktu. Rahmetov'un onlar için söylediklerinde benim sana doğrudan doğruya Lopuhov'un kendi hakkındaki düşüncesi olarak açıklayamayacağım bir şey yoktu ki. Öte yandan Vera Pavlovna da Rahmetov olmadan da bir süre sonra hem kendisi hem de Lopuhov konusunda nasılsa bu düşüncelere ulaşacaktı. Şimdi ey benim basiretli okurum, canım efendim, sana bir soru. Rahmetov'la Vera Pavlovna arasında geçen konuşmayı buraya almamın amacı ne? Ben sana Lopuhov'la Vera Pavlovna'nın düşüncelerini değil, Rahmetov'un Vera Pavlovna'yla konuşmasını veriyorsam, sana yalnızca bu konuşmanın özünü ve içerdiği düşünceyi değil, özellikle konuşmanın kendisini vermek istiyorum demektir, öyle değil mi? Bunu anlayabilir misin? Peki benim bu konuşma üzerinde bu kadar ısrarla durmamın nedeni ne öyleyse? Neden ille de vermek istiyorum ben bu konuşmayı? İstersen ben söyleyeyim. Bu konuşma Rahmetov'la Vera Pavlovna arasında geçiyor doğrusu. Vallahi pes. Anlatılanı anlama bakımından da sıfırsın azizim. Kavrayışın da sıfır. Yahu şöyle düşünsene, iki insan karşılıklı konuşuyor. Bu konuşma şu ya da bu ölçüde bu insanların kişiliklerini ortaya çıkarır, öyle değil mi? Nasıl, işin nereye varacağını anlamaya başladın mı? Bu konuşma olana kadar Vera Pavlovna'nın kişiliği üzerine epeyce fikir edinmiştin. Yani bu konuşmadan Vera Pavlovna'ya ilişkin bir şey öğrenecek halin yoktu. Onun ateşli bir insan olduğunu da, şakacılığını da, kaymağın iyisini, çayın demlisini sevdiğini de, hatta bir iki kadeh herese hayır demediğini de biliyordun. Demek ki bu konuşma Vera Pavlovna'nın kişiliğini tanıtmak için konulmamış kitaba. Öyleyse kimin için konulmuş olabilir? Şimdi soru şöyle, iki kişi konuşuyor. Vera Pavlovna ve Rahmetov. Konuşma Vera Pavlovna'nın kişiliği yönünden bizi ilgilendirmiyor. Öyleyse kimin kişiliği yönünden ilgilendirebilir? Rahmetov'un diye bağırıyor basiretli okur. Aslanım benim, gel seni alnından bir öpeyim. Görüyorsun değil mi? Daha önce düşündüğünün tam tersi çıktı. Yani Rahmetov konuşma için değil, konuşma Rahmetov için alınmış kitaba. Bu konuşmayla sen Rahmetov'u daha yakından tanıyabilesin diye. Yalnızca bunun için. Bu konuşmadan gördün ki Rahmetov gerçi içki içmeyen bir insandır. Ama yine de her esten bir iki kadeh içmeyi canı çekiyor. Sonra asık yüz, mendebur surat, onun sürekli hali değil, hoş bir işle uğraşırken üzücü düşüncelerini, yüreğini dağlayan derin acıyı unutup konuşurken olabiliyor, şakalar yapabiliyor ve ne diyor? O kadar az ki böyle güler yüzlü olabildiğim ve buna öyle üzülüyorum ki. Sürekli olarak mendebur bir suratla dolaşmaktan ben de hiç hoşlanmıyorum ama ortam öyle bir ortam ki güzellik ve iyilik uğruna benim gibi yüreğinde ateşli bir sevgi taşıyanlar zorunlu olarak suratları bir karış olmak zorunda kalıyorlar. Yoksa ben bütün gün gülmek, şarkı söylemek, dans etmek isterdim. Anladın mı şimdi sevgili okurum? Sana Rahmetov'un nasıl bir insan olduğunu doğrudan doğruya anlatmak için pek çok sayfa yazılmış olduğu halde bir o kadar sayfada sana yine aynı insanı tanıtmak için yazılmış bulunuyor. Onu iyice tanıman için, yalnız ve yalnız bunun için. Üstelik bu insan romanın kahramanlarından biri olmadığı halde bu yapılıyor. Hadi o zaman söyle bakalım bana, Rahmetov bu romana niçin alındı ve niçin bu kadar ayrıntılı olarak anlatıldı? Hatırlarsan sana daha önce sanatsallığın başlıca gereğini yerine getirmek için demiştim. Düşün bakalım neyin nesidir şu sanatsallığın başlıca gereği ve Rahmetov denilen bir insanı getirip şu kitabın içine koymakla bu gerek nasıl yerine getirilmiş oluyor? Bulabildin mi? Nereden bulacaksın? Sen kim? Böyle şeyler kimi değil mi? Öyleyse dinle. Ya da hayır dinleme, nasılsa yine bir şey anlamayacaksın. Hem seninle değil okurlarımla konuşacağım ve konuşmam ciddi olacak. Sanatsallığın ilk gereği şudur. Bir betimleme yapılırken okurun betimlenen şeyi gerçek biçimi nasılsa öylece gözünün önüne getirebilmesi sağlanmalıdır. Örneğin ben bir ev betimlemesi yapıyorsam okurum benim anlattığım şeyi ne samanlık ne de saray olarak canlandırmalı gözünde. Ben neyi anlatıyorsam tam onu düşünmeli. Ya da eğer sıradan bir insanı anlatıyorsam okurum bunu ne cüce ne de dev olarak düşünmeli. Ben kitabımda yeni kuşağın her gün yüzlerce örneğine rastladığım dürüst ve sıradan insanlarını göstermek istedim. Bunlardan üçünü aldım: Vera Pavlovna, Lopukhov ve Kirsanov. Bunların üçü de benim gözümde sıradan insanlardır. Onlar kendi gözlerinde de sıradan insanlardır ve onlar bütün tanıdıklarının gözlerinde de sıradan insanlardır. Ben onları anlatırken şu dediğimden daha başka bir anlamda yorumlanabilecek herhangi bir şey söyledim mi? Evet, ben onlardan sevgiyle, saygıyla söz ettim. Ama her dürüst, aklı başında insan sevgiye, saygıya layıktır. Bununla birlikte hiç onların önünde dal kavukluk ettim mi? Yazdığım şu kadar sayfanın içinde ben onlar gibi soylu, onlar gibi yüce, onlar gibi güzel insan görmedim. Onlardan daha mükemmel bir insan bulunabileceğine asla inanmam. Onlar ideal insanlardır. Anlamına gelebilecek küçücük de olsa bir satır, bir söz, bir anıştırma var mı? Onlar benim kafamda nasılsalar kitabımda da öyle yer aldılar. Yani yeni kuşağın sıradan insanları olarak. Olağanüstü herhangi bir şey yapıyor olarak gösterdin mi kendilerini? Hayır. Onlar yalnızca alçaklık yapmıyorlar, korkmuyorlar. İnandıkları sıradan ve dürüstçe şeyler var ve bunlar uğruna çalışıp çabalıyorlar. Hepsi bu. Kahramanlık neresinde bunun? Ben sıradan bir takım insanlar göstermek istedim ve umarım bunu başardım da. Romanımdaki bu sıradan insan tiplerini gerçek yaşamda tanımış olan okurlarım, kitabın daha ilk sayfalarından başlayarak bunların ideal olmak şurada dursun, kendi tiplerinin ortalama düzeyini geçmeyen insanlar olduklarını herhalde hemen görmüşlerdir. Bu okurlarım yine bilirler ki, gerçek yaşamda tanıdıkları bu tipten insanlar, benim romanımda anlattığım olaylara benzer nice olaylar yaşamışlardır. Ve bu olaylar karşısında benim kişilerimin davranışlarından daha kötü davranışlarda bulunmamışlardır. Diyelim gerçek yaşamdaki bu sıradan ve dürüst insanlar benim romanımda anlattığım olaylara benzer olaylar yaşamamışlardır. Olabilir. Çünkü bütün evli çiftlerin birbirlerinden ayrılmaları için herhangi bir zorunluluk olmadığı gibi, ayrılmanın hoş bir şey olması gibi bir durum da yoktur. Öte yandan her dürüst ve aklı başında kadın, kocasının arkadaşına aşık olmadığı gibi, her namuslu ve ciddi erkek de arkadaşının karısına duyduğu aşkla hem de koca 3 yıl mücadele edip durmaz. köprü ortasında beynine kurşun sıkmak ya da W, basiretli okurun düşüncesine göre otelinden habersizce ayrılıp kim bilir nerelere kaybolmak ise bunların içinde herhalde en az rastlanan olaydır. Ama her dürüst insan benim roman kahramanlarımın karşılaştıklarına benzer olaylarla karşılaştığında tıpkı onlar gibi hareket eder ve böyle hareket ettiği için de kendini kesinlikle bir kahraman gibi görmez. Dürüst insanlar böylesi olaylara karşı hazırlıklıdır ve benim anlattıklarımdan çok daha zorlu, nice olayda çok daha alkışlanacak davranışlar göstermişlerdir. Ama onlar bu davranışları gösterdikleri için kendilerini olağanüstü ve şaşılası insanlar olarak görmezler. Kendileri için olsa olsa, bayağı zararsız, hatta dürüst bir insan sayılırım diye düşünürler. Bu insanların kendileri gibi olan tanıdıkları da, kendileri gibi tabii çünkü onlar başka türlü insanlarla düşüp kalkmazlar, onlar hakkında aynı şeyleri düşünürler. Derler, zararsız, dürüst bir insandır. Onun ayaklarına kapanmak, onu göklere çıkarmak asla düşünemeyecekleri şeylerdir. Bunun yerine onlar, biz de onun gibiyiz derler. Bu açıklamayla yeni kuşaktan her dürüst aklı başında insanın, benim bu üç roman kahramanımda sıradan dostlarını tanımalarını sağladığımı umarım. Ama öykümün başından beri Vera Pavlovna, Lopukhov ve Kirsanov için, evet biz bu insanları tanıyoruz, onlar da bizim gibi sıradan iyi insanlar diyen okurlarım, henüz azınlığı oluşturuyorlar. Büyük çoğunluksa bu sıradan tipten çok aşağı düzeydedir. Ömründe tek gözlü damdan başka bir şey görmemiş bir insan, sıradan bir ev resmine baktığında gördüğü evi saray sanacaktır. Bu insana evin saray değil de ev olarak görünmesi için ne yapmalı? Yapılacak şey şu, aynı resimde büyük bir sarayın küçük bir köşesini de göstermeli. O zaman bu köşeye bakar ve sarayın çok daha değişik boyutlarda bir yapı olduğunu, başka bir deyişle bunun aslında büyük bir ev olduğunu anlar ve herkes böyle evlerde yaşasa ne güzel olur diye düşünür. Eğer Rahmetov'u göstermeseydim, okurlarımın çoğu hikayemdeki baş kahramanlar konusunda şaşıracaktı. Şu son bölüme gelene kadar Vera Pavlovna, Kirsanov ve Lopukhov'un okurlarımın çoğuna gerçek hayatta yer alamayacak kadar üstün yaratılışlı, hatta idealize edilmiş kişiler olarak göründüklerine bahse girerim. Hayır dostlarım, benim şirret, kötü yürekli, zavallı dostlarım. Durum hiç de size göründüğü gibi değil. Onlar yücelerde durmuyor, siz çok diplerde dolaşıyorsunuz. Ama şimdi onların bulutların üzerinde değil yeryüzünde duran insanlar olduklarını gördünüz. Onların size göğün yücelerinde süzülüyormuş gibi görünmelerinin nedeni sizin 7 kat çamurun içinde debelenmenizdi. Onların durduğu yer erişilmez bir yer değildir aslında. Herkes o yükseklikte durmalıdır, durabilir de. Sizin de benim de kendilerine asla erişemeyeceğimiz üstün kişilikler bunlar gibi değildir benim zavallı dostlarım. Ben size bunlardan birinin profiline ait hafif bir çevre çizgisi gösterdim o kadar. Gördüğünüz gibi hatlar tümüyle değişik. Kendilerini ayrıntılı olarak çizdiğim öbür insanlara ise eğer isterseniz erişebilirsiniz. Bunun için kendinizi geliştirmeniz gerekir. Şunu unutmayın ki onlardan aşağı duran herkes aşağılıktır. Hadi dostlarım, derinlerde debelenip durduğunuz 7 kat çamurun içinden doğrulup kalkın. Evet, hadi kalkın, bu o kadar zor bir şey değil. Mutlu bir yaşam sürmek için ışıklı, aydınlık dünyaya çıkın. Buraya uzanan yol bakın nasıl da göz alıcı, gönül çelici ve nasıl da kolay. Gelişme bu yolun adı, gelişme, gelişme. Çevrenize bakın, izleyin, düşünün, yaşamın tertemiz tatlarını, insanın iyi ve mutlu olabileceğini anlatan yazarlar var, onların kitaplarını okuyun. Evet, okuyun bu kitapları, çünkü bu kitaplar insanın yüreğini sevinçle doldurur. Yaşamı izleyin. Yaşamı izlemek son derece ilginçtir. Düşününüz, düşünmek çok çekici, sürükleyici bir şeydir. Evet, hepsi bu. Sizden ne bir şey vermeniz, ne bir şeylerden yoksun olmanız isteniyor. Hayır, gerek yok bunlara. Yalnızca mutlu olmayı istemek. Bunun için gelişmenize büyük bir zevkle özen göstereceksiniz. Çünkü mutluluk gelişmededir. Ah, gelişmiş bir insanı ne tatlar bekler. Hatta bir başkasının kendinden bir şeyler verme diye niteleyerek acı duyduğu şeyleri, o isteklerinin yerine getirilmesi olarak duyumsar, tat duyar bundan. Hele yüreği, sevinçlere öylesine açık ve sevinçlerle öylesine doludur ki, yine siz bilirsiniz ama bir deneyin derim ben. Gelişmişlik gerçekten güzel bir şeydir. 4. Bölüm. İkinci Evlilik. Berlin, 20 Temmuz 1856. Saygıdeğer Vera Pavlovna. Merhum Dmitri Sergeyç Lopuhov'a olan yakınlığım bana, kendisini hiç tanımadığınız ama size derin saygı besleyen bir insanı lütfedip tanıdıklarınız arasına alacağınız umudunu vermektedir. Merhum Dmitri Sergeyç'in isteği üzerine sizinle mektuplaşmaya başladığım için beni sırnaşık bir insan olarak görmeyeceğinizi düşünmek cesaretini göstereceğim. Merhum hakkında söyleyeceğim her şeyin doğru olduğuna inanabilirsiniz. Onun her düşüncesini yine onun sözleriyle aktaracağım size. İşte bu mektubun yazılma nedeni olan onun benden size aktarmamı istediği sözler. Yakınlarımı tedirgin eden ve işlerin bugünkü biçimi almasına neden olan düşüncelerim içimde yavaş yavaş olgunlaşıyordu. Bu düşünceler içimde son biçimini alana dek birkaç kez değişikliğe uğradı. Sayın Vera Pavlovna, yukarıda da değindiğim gibi size Dmitri Sergeyç'in sözlerini olduğu gibi ve kendi ağzından aktarıyorum. Ben de bu düşünceleri yaratan olayı fark etmem tümüyle bir rastlantı sonucu oldu. Bu rastlantı onun, yani sizin Vera Pavlovna, dehşet içinde yanıma koşarak şu korkunç düşünü anlatması oldu. Düşü bana çok önemli göründü. Onun duygularını dışarıdan birisiymiş gibi izleyen bir insan olarak, hayatında ne kadar süreceği belli olmayan, ancak bizim eski ilişkilerimizi değiştireceği kesin olan bir olayın başlamakta olduğunu hemen anladım. Ama insan alıştığı, benimsediği durum değişmesin, sürüp gitsin istiyor ve bunun böyle olması için olanca çabasını gösteriyor. İnsan doğasının derinliklerinde tutucu bir öge var ve biz ondan ancak somut sorumluluklar karşısında gerileyebiliyoruz. Gelişmeler karşısında kapıldığım ilk düşüncenin temel nedeni burada sanıyorum. Bunun kısa süreli bir şey olduğunu, bir süre sonra unutulup gideceğini ve bizim yeniden eski ilişkilerimize döneceğimizi düşünmek istiyordum ve böyle de düşünüyordum. O da başına gelen bu olaydan kaçınmak istiyor, bu amaçla da bana aşırı bir yakınlık gösteriyordu. Hiç fark etmeden kendimi bu yakınlığın akışına kaptırdım ve onun bana yaklaşmakla başına gelen olaydan kurtulabileceği umuduna ben de kapıldım. Ancak bu düş birkaç gün sürdü. Boşuna bir umuttu bu, gerçekleşebilecek bir şey değildi. Bunun nedeni de benim kişiliğimde, öz yapımda yatıyordu. Kişiliğimi aşağılık bulduğumu falan söylemek istiyor değilim bununla. Ben olayı şöyle anlıyorum. Hayatı gerektiği gibi yaşayan insan için zaman üçe bölünüyor. Çalışma, zevk alma, dinlenme. Zevk alma da tıpkı çalışma gibi dinlenmeyi gerektirir. Çalışma ve zevk alma da tüm insanlar için ortak olan bir öge, bireysel özelliklere baskın çıkıyor, çalışırken dış rasyonel gereksinmelerimizin belirleyiciliğinin etkisi altında oluyoruz. Zevk almada öteki gereksinmelerimizin ve tüm insanlar için ortak olan doğal gereksinmelerimizin etkisi altında oluyoruz. Dinlenme ise insanın tükenen yaşam malzemelerinin yerine yenilerini koyabilmek, yani gücünü yenilemek için gereksindiği bir öge oluyor ve hayata doğrudan doğruya kişinin kendisi tarafından katılıyor. İnsan dinlenmede kendini kişisel özelliklerin, bireysel konforunun belirleyiciliğine bırakmak ister. Çalışma ve zevk almada insanlar herkes için söz konusu olan ortak bir büyük gücün etkisiyle öteki insanlara doğru akarlar. Bu güç onların kişisel özelliklerinden, ki bu kişisel özellikler çalışmada kişisel çıkar,